Ayrım 5.
Sultan bir müddet sessiz durdu. Derin düşüncelere dalmış gibiydi. Sonra yavaş yavaş ayağa kalktı, başını dimdik havada tuttu. Semerkantlılara nasıl bir ceza düşünürsünüz diye hepsine birden sordu. Kıpçak hanlarından Tonguç hemen söze başladı. Hepsini kılıçtan geçirmek gerek. Nişabur tasdik etti. Beli, öyle yapmak iktiza eder ki bir daha baş kaldırmaya cüret etmesinler. Temür Melik susuyor, iki Kıpçak Kağan'ına tiksintiyle bakıyordu. Sultan Muhammed bu sefer yalnız ona hitap etti. Ne dersin Temür Melik?
Kıpçak Kağan'ın çok hızlı sultanım. Ben onların fikrinde değilim. Halk zulüm altında ezilmiştir. Adaletle hükmetmek gerek. Böylece saflarımıza çekebiliriz. İsyana katılanlar bile nedamet eder. Asilerin de mi affını düşünürsün? Af sultanımın iradesiyle mümkündür. Sultan elini sakalına götürdü. Belki halkı affedebilirim ama asileri asla. Boyunları vurulacaktır. Öyleyse yıllarca kaynayacak fesat kazanının ateşini ellerimizle tutuşturacağız demektir sultanım. Ne demek istiyorsun? Öldürülecek her asinin çocuğu sultana ve devletine düşman olacak. Babasının veya yakınının intikamıyla dolu büyüyecektir. Eline fırsat geçince de saldıracaktır. Sultanın yüzünde o zamana kadar Temür Melik'in görmediği zehir gibi acı ve sinsi bir gülüş dolaştı. O takdirde oğulları ve yakınlarıyla birlikte öldürülecekler. Bu çok feci bir şey. Tonguç Han destur almadan müdahale etti. Sultanım, karşınızdaki adam haşa size akıl öğretmeye kalkar. Haddini bilmesi lazım. Temür Melik Tonguç Han'ı donduran bir tebessümle baktı. Haddimi bildirmek sana mı düşmüş Tonguç? Sultan ayağını hiddetle yere vurdu. Susun, huzurumda dilleşmeniz nedensizliktir. Siz başınızdan korkmaz mısınız? Tonguç titredi. Pençelerini içeri çekti, büzüldü. Ama Temür Melik aynı şeyi yapmadı. Hürmetkar fakat sert bir sesle cevap verdi. Devlete millete adanmış bir baş ancak bir kafir kılıcıyla düşer. Müsaadenizle. Geri geri gitti, çıkmak için davrandı. Dur Temür Melik. Bu emirle dimdik eşikte durdu. Emret sultanım. Sultan bir an tereddüt etti. Sonra kararlı bir ifadeyle Temür Melik'e yaklaştı, sert bir sesle. Son günlerde haddini aşmaya başladın. Seni çoktan cellada vermem gerekirdi. Ama mazide yaptığın hizmetler gözlerimi kamaştırır. Git kendini zindana kapattır. Hakkındaki hükmü sonraya bırakıyorum. Lakin ümitlenme. Bu karar ölüm de olabilir. Temür Melik acı acı güldü. Ellerini göğsüne kavuşturarak Alaaddin Muhammed'i selamladı. Biz senin için ölelim, sen yeter ki bizim için yaşa sultanım. Başka bir tek kelam etmeden salonu terk etti. Kıpçak hanları şaşkın şaşkın baktılar. Bu cesaret, bu anlayışı akıllarına sığdıramıyorlardı. Fakat memnundular. Kendilerine en büyük düşman olarak gördükleri Temür Melik belki de ölmek üzere zindanı boylamıştı. Kara Çavuş namıyla anılan zindancı başı Temür Melik'i karşısında görünce gömleğini yamamaktan vazgeçerek fırladı, selam durdu. Buyurun kumandanım. Kara Çavuş'u çok eskiden tanıyordu. Uzun yıllar birlikte kılıç sallamış, meydanlarda birlikte yatmışlardı. Ama nedense hiçbir zaman onu arkadaşça, kardeşçe bir muhabbetle sevememişti. Şimdi zindancı başı olarak karşısında görünce tam mesleğini bulmuş diye düşünmekten kendini alamadı. Sonra yüksek sesle, ''Artık kumandan falan değilim Kara Çavuş'' dedi. ''Niçin sorabilir miyim?'' ''Sor istersen, azledildiğimi ve zindana kapatılmak üzere buraya gönderildiğimi söyleyeceğim.'' ''Bu imkansız. Dünyada imkansız ne var ki Kara Çavuş? Her şey oluyor işte. Sultana bunca hizmetin vardı. Benim sultana hizmetim falan yok. Ya kime, bunca yılını kılıç elde kim için geçirdin?'' ''Alaaddin Muhammed için mi sanıyorsun?'' Ya hizmet edilecek ondan başka biri mi var? Evet. Kim bu sultandan da üstün tuttuğun? Millet. Millet mi? Vay canına. Demek millet için bu kadar tehlikelere atıldın öyle mi? Ha ha ha. Kusura bakma, kendimi tutamadım. Çok tuhaf konuştun da galiba şaka yapmak istiyorsun. Temür Melik'in gözlerine bir parlaklık geldi. Çok ciddiyim. Sultan da milletin hizmetkarıdır. Kara Çavuş endişeyle bakındı. Sus, bir duyan olur. Umurumda bile değil. Anlaşılan sultana çok içerlemişsin. Sadece acıdım. Acıdın mı? Niye? Mantıkla değil de hisleriyle karar veriyor. Bu tarzı ileride başına çok işler açacağı benzer. Nasıl konuşuyorsun Temür Melik? İçimden geldiği gibi, doğru bildiğimce. Bir sessizlik oldu. Derin, upuzun bir sessizlik. Kulübenin duvarlarında gezinen pirelerin ayak sesleri duyulacaktı neredeyse. Nihayet zindancı başı sessizliği bozdu. Sarkık bıyıklarını şahlandıra şahlandıra. Vallahi billahi dedi, sözlerin lehvi mahfuzdaki yazılar gibi dosdoğru. Yine bir sükut. Islak yapışkan bu seferki. Zindan içinin rutubeti ve küf kokusu yüzünden belki böyle ıslak, böyle yapışkan. Dosdoğru ya, bu memlekette doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar, öyle değil mi Temür Melik? Öyle de olsa ben yine söylerim. Sultana kafa tutmuşsundur. O kafa tuttuğumu sandı. Bilirim bilirim, eskiden de böyleydin sen. Sözünü kimseden esirgemezdin, gözünü de budaktan sakınmazdın ya, neyse. Galiba sultan bu yüzden tahammül ederdi sana. Galiba, ama sabrı taştı. Bir daha sükut, fakat bu hayli kısa sürdü. Çatlak, tüyler ürpertici bir ses koridorlarda yankılanıncaya kadar. Temür Melik, bu ne? Bir dervişin sesi, bir yıldan beri mahpus. Aklına estikçe bağırır böyle, herhalde sesinin arkadaşlığına sığınmak için. Suçu? Suçu mu? Dur bakalım. Galiba hatırlayacağım. Neydi ya Rabbi? Hah buldum. Suçsuz. Adına Abdülkerim derler. Çok şey biliyor. İster misin seni onun bulunduğu hücreye kapatayım? Gezmiş tozmuş bir adam. Kafese tıkıldığında da biraz tozutmuş işte. Yarı oynak bir herif şimdi. Yecüc mecüc çıkacağından, buraları istila edeceğinden dem vurur. Sultan için söylemediğini bırakmaz. Issız bir adada öleceğinden bahseder. Ya... Böyle Temür Melik, burada kim uzun zaman kalır da aklını vermez. Burası bir tuhaf yerdir işte. Ben bile memnun değilim. İnsan şöyle bir güneşlenmek ister değil mi? Nerede imkanım yok. Hep burada kalmaya mahkumum, zindan mahkumları gibi. Benimki paralı mahkumiyet, fark burada. Beni de onun yanına kapat. Deli dervişin mi? Sesi boğuk çıkmaya başlamıştı. Deli derviş veya Abdülkerim, her neyse. Onun yanına kapat beni. Sence bir mahzuru var mı? Yok, ne mahzuru olacak. Ancak pranga mahkumlarını o tip hücrelere kapatırız. Prangaya vuramam ya seni. Neden olmasın? Ne soğukkanlı adamsın yahu. Kanın sıcağı insanın beynine vurur. Doğru düşünmesini engeller. Görmeyeli filozofluğu da ilerletmişsin. Seninle ne gerek ihtiyar? Söyle, deli dervişin hücresine kapatıyor musun, kapatmıyor musun? Sahiden seni hücreye kapatacağımı aklın alıyor mu? Ne demek? İyi kötü bir geçmişimiz var. Bu zindana bir giren kolay kolay sağ çıkamaz, unutulur gider. Seni ellerimle ölüme terk edemem ya. Temür Melik'in gözlerinde şimşekler çaktı. Ne dediğinin farkında mısın? Elbette. Zindancı sırıtıyordu. Temür Melik bir hamlede kılıcını çekti. Sultanımın emrini derhal yerine getirmezsen başını şuracıkta uçurmakta tereddüt etmem. Karaçavuş'un rengi uçtu, dudakları titremeye başladı. Ben seni kurtarmak istiyorum diye mırıldandı. Yani sultanımın emrine karşı mı geliyorsun? Haşa. O halde beni tevkif et. Bunun için gönderildim. Vazifeni yap. Karaçavuş bir türlü hayretinden sıyrılıp harekete geçemiyordu. Temür Melik kılıcını ters çevirdi. Ucundan tutarak uzattı. Al kılıcımı, mahkumlar kılıç taşıyamaz. Ama sesini yükseltti. Vazifeni yap dedim. Zindancı başka çare kalmadığını gördü. Adam ille de kendini tevkif ettirmeye kararlı görünüyordu. Çekine çekine elini kılıca uzattı. Ver. Temür Melik rahatlayarak derin bir nefes aldı. Şimdi elindeyim. Dilersen beni deli dervişin yanına koy. Karaçavuş hayretle bıyıklarını çekiştirdi. Kirli sarığını başının gerisine doğru yıktı. Eh dedi. Madem böyle istiyorsun olsun. Düş önüme bakalım. Tüyler ürpertici çığlık bir daha duyuldu. Peşinden böğürmeler geldi. Ama net olarak hiçbir şey anlaşılamadı. Zindancı, dilersen o hücreye girmeyebilirsin dedi. Temür Melik başını menfi manada salladı. Girmek istiyorum. Sen bilirsin. Az sonra hücrenin önündeydiler. Zindancı başı demir kapıyı koca bir anahtarla açtı. Kenara çekilerek Temür Melik'e yol verdi. Bir saray değil burası Temür Melik. Yine de rahattır. Ayağındaki pranganın zincirini bir hayli uzun yapacağım. Böylece içeride gezinebileceksin. Bir ihtiyacın olursa seslen. Emrine koşmakta tereddüt etmem. Şimdi söyleyebileceğim tek şey var. Allah kurtarsın. Temür Melik zindancıya dikkatle baktı. Tavandaki delikten giren çok hafif gün ışığından yüz hatlarını iyice seçemedi. Ağladığını sesinin titremesinden anladı. Elini onun omuzuna koydu. Sağ ol dostum, göründüğün gibi değilmişsin. Karaçavuş diz çöktü. El yordamıyla zincirin halkasını buldu. Müteessir bir sesle sordu. Çok zalim bir görünüşüm var değil mi? Doğrusu senden pek hoşlanmazdım. Şimdi görüyorum ki o kaba yapının içinde müşfik bir kalp taşıyorsun. Eskiden böyle değildim yiğidim. Galiba burada ızdırap çekenleri göre göre ızdırabı öğrendim. Hepsi bu. Allah'a ısmarladık. Güle güle Karaçavuş. Zindancıbaşı son bir defa daha eski arkadaşına baktı. Allah kurtarsın dedi tekrar. Kapıyı gıcırdatarak örttü. Kilitledi, çekti gitti. Hücrenin gıcırdayarak kapanan kapısı sinirlerini çelik bir yay gibi gerdi. Kilitte dönen anahtar sanki gülle oldu, beynine indi. Uykudan yeni uyanan birinin mahmurluğu içinde niçin buradayım diye söylendi. Suç işlediğini hatırlamıyordu. Oysa zindanlar suçluları cezalandırmak için yapılırdı. Suçlu değilse burada ne işi vardı? Kalbini dinledi. Suçluluğun verdiği rahatsız edici, yapışkan hislerden eser yoktu. Her zamanki gibi vatan aşkı, din gayreti doluydu. Peki ama şu gıcırdayan demir kapı iyi hislerinin mükafatı olarak mı üstüne kapanmıştı? Yok, böyle düşünmemesi lazımdı. Sultan suçlu bulduysa suçu var demekti, kendisi hatırlamasa bile. Zindana kapatılışı değildi içini yakan, başka duygular yüreğinde, beyninde fırtınalar koparıyordu. Milleti hesabına, ülkesi hesabına üzülüyordu. Bir de Sultan Alaaddin Muhammed böyle haklı haksız insanları zindana tıkmaya adet haline getirir diye endişeleniyordu. Zalim olmasını istemiyordu. Doğrulara tahammül edemeyip eğrilere itibar etmesini arzulamıyordu. Tabii sultan olan mükafatta ceza da vermeliydi. Ancak bu iki mefhumu öyle adaletle kullanmak lazımdı ki zulüm çizgisine yaklaşılmasın. Alaaddin Muhammed'i şimdilik bu çizginin yanında görmek Temur Melik'in üzüntüsünü had safhaya çıkartıyordu. Sultan hiç şüphe yok Kıpçak hanlarının oyununa geliyordu. Dosdoğru konuşanları zindana kapattırarak doğruları prangaya vurdurduğu müddetçe de bu oyunlara gelecekti. Acaba Şehzade Celaleddin babasını vaktinde ikaz edip zalim olmasını önleyebilecek miydi? Şimdi tek ümit ışığı Celaleddin'in şahsında yanıyordu. Lakin yine de sultanın onu dinleyeceğine pek ihtimal vermiyordu. Celaleddin'i devlet işlerinden uzak tutmak için veliahtlıktan azletmişti. Bu bir başka tehlike sayılırdı. Allah göstermesin, Sultan Muhammed'e bir hal olsa idare bütünüyle küçük oğlu Ozzak Şah'a kalacaktı. Dolayısıyla Türkan Hatun'a. Bu hiç iyi olmazdı işte. Her tarafın çalkalandığı bir zamanda memleket sathına serpilen ırkçılık tohumları kötü neticeler doğuracaktı. Bir yanda iç kargaşalık, bir yanda isyanlar, bir yanda Cengiz'in küçük atlı askerleri, üstelik kendisinin zindanda bulunduğu bir sırada. Hey! Temur Melik bu sesle kendine geldi. Bir gölge hayli yakınına kadar sokulmuştu. Sen de düştün o zalimin eline ha? Hangi zalimin? Sultan olacak adamın. İsyanla bağırdı. O zalim değildir. Vay, öyleyse senin burada ne işin var, yoksa adam mı öldürdün? Savaş dışında bir sinek bile incitmedim. Soygunculuk yapmışsındır. Söylediklerine dikkat et, ben çapulcu değilim. Anladım, anladım. Mutlaka sultanın haremine girmişsindir. Dikkat et dedim baba. Dokundu mu? O değil, bu değil. Be adam, tıpış tıpış kendi arzunla mı geldin öyleyse? İyi bildin. Yanlış mı duyuyorum? Yok, doğru duyuyorsun. Kendi isteğinle geldin öyle mi? Sultanım emretti, ben de geldim. Muhafızsız. Muhafızım sultanımın emirleridir. İhtiyar göbeğine kadar inen sık sakalını sıvazladı. Ayağındaki zinciri çekerek şakırdattı. Yere diz çöktü. Hey Allah'ım, bana deli deyip akıllı geçinen kullarına biraz akıl ihsan et de kendi ayaklarıyla kapana girmesinler. Güçlükle tekrar doğruldu. Temür Melik'in göğsüne elini vurdu. Ne lüzumu vardı be delikanlı? Sultanım bilir. İki adım geriledi. Sen delisin. Temür Melik elinde olmadan gülümsedi. Belki deliler aralarındaki akıllıya deli derler. Yani sence dışarıdakiler çıldırmış mı? Hiç değilse çılgınca hareketlere başlamışlar. Belliydi. Nedir belli olan? Vaktinde bana inansalardı bu duruma düşmezlerdi. Sultan Muhammed önceleri böyle değildi. Zulme başladı. ağır vergilerle halkı ezdi. Kıpçaklara fazla itibar etti ve çok selahiyet verdi. Başını bir derde soktu ki dünya durdukça kurtaramaz. Zaten başını da kurtaramayacaktır. Çok kati konuşuyorsun. Gaybı bilen Allah'tır. Amenna. Ne var ki aklı maddeyle körleşmemiş, bizim gibi dervişlere de Allah bazı şeyleri bildirir. Kolundan çekti. Otur dertleşelim, benim için deli derler ya, bunlar da veli ile deliyi ayıracak feraset nerede? Yani sen evliyadan olduğunu mu söylersin? Yok, sadece dışarıdakilerin deli ve veliyi ayıracak olgunlukta olmadıklarını belirtmek istiyorum. Akıllarının almadığı bir şey söylersen deli damgasını vurmakta acele ederler. Çünkü rahatlarını bozmaktan korkarlar. Bazı tedbirler alma külfetinden çekinirler. Sen ne söyledin ki deli dediler. Otur hele anlatacağım. Yan yana oturdular. Çok gezdim diye başladı. 10 yaşındayken atama kızıp yollara düştüm. 50 yaşıma kadar yani 40 sene aralıksız dolaştım. Yolum Yecüc Mecüc ülkelerine düştü. Cengiz Han'ı tanıdım. Temür Melik yerinden sıçradı. Cengiz Han'ı mı? Cengiz Han'ı. O tarihlerde henüz Timuçin diye anılırdı. Gözü pek bir yiğitti. Söylediklerine göre doğduğunda avucunun içinde bir kan pıhtısı taşıyormuş. Kahinler çok kan akıtacağına yormuşlar. Akıttı da daha akıtacağından başka. İçine çekti. Merakımı kamçıladı, araştırdım, soruşturdum. Tanıyanlarla tanıştım, görüşenlerle görüştüm ve malumatı aldım. Bir öksürük nöbetini alel acele savuşturduktan sonra konuşmasına devam etti. Domuz yılının 550. yılında Onlon Irmağı'nın sağ kıyısındaki Dülün Boldak toprakları üstünde doğmuştur. Çinlilerin Kara Tatarlar dedikleri kavme mensuptur. Babası Yesugay Bogatur'du. Öldüğü zaman Timuçin henüz 12 yaşında idi. Yesugay Bogatur ölür ölmez başında bulunduğu kabileler dağıldı. Küçük Timuçin, annesi ve kardeşleri Onlon Irmağı'nda balıkçılık yaparak hayatlarını kazanmaya başladılar. Timuçin büyüdükçe babasına bağlı eski kabileleri tekrar bir araya toplama gayretine düştü. Ancak birkaçını tarafına çekmeyi başarabildi. Dağlara çıkıp yol kesti, eşkıyalık yaptı. Adamlarının sayısını gittikçe artırdı. Han ilan edildi. Askerleri önünde dizilip yemin ettiler. Dediler ki, sen hükümdarımız olduktan sonra karşımıza çöldeki kum taneleri kadar düşman çıksa perva etmeyiz. Cesaretle ön saflarda savaşacağız. Uğruna canımızı çekinmeden vereceğiz. Güzel kadın, güzel kız ve cins kısraklar ele geçirecek olursak bunların tamamını sana bırakacağız. Cengiz Han buna karşılık şöyle dedi. Sürü sürü atlar ve koyunlar, kadın ve çocuklar ele geçirip sizlere dağıtacağım. Sizin için sürek avları tertipleyeceğim ve çeşitli orman hayvanlarını önünüze sereceğim. Dağlar devrilip şehirler fethedeceğim. Dilediğiniz yerleri yağmalatıp dilediğinizi öldüreceğim. Yendiğimiz her düşmanın atını almak ve karısına sahip olmak tabii hakkınız olacaktır. Lu lu lu lu diye bağırıştılar. Memnuniyetlerini belirttiler. Gök Tanrı üstüne yemin ettiler. Gök Tanrı mı, o da nesi? Moğollar tek Allah'a inanmazlar. Yer Tanrısı, Gök Tanrısı diye ayrı ayrı tanrılara inanırlar. Haşa. Maalesef biz asıl mevzuya dönelim. Evet, yemin ettiler. Etrafındakiler arttıkça arttı. Kalabalık yığıldıkça yığıldı. Cengiz çadırının önüne hanlık alameti olarak 9 kırat kuyruğu astı. Önce Çinlilerden yana görünerek Hristiyan Keraitlerle birlikte kendi ırkından olan Buyur Nor kabilesiyle savaştı. Sonra ötekilerle birlikte olup Çinlilere karşı çıktı. 10 yıl süren kanlı savaşlar oldu. Tavuk yılının başında 1201, Kan kardeşi Camuka ile birleşerek onu Gürhan ünvanıyla hükümdar ilan etti. Sonradan iki kan kardeşinin arası açıldı. Cengiz taraftarlarının çoğunluğunca terk edildi. Kendisine sadık kalan birkaç kişiyle kaçtı. Balciyuna gölü kıyısına çekildi ve pis tuzlu sularını bir zaman içmek zorunda kaldı. Camuka'nın ordusuna nifak soktu, kurnazlık yaptı. Tekrar adam topladı ve bir baskınla Camuka ordusunu dağıttı. Birçokları Cengiz'in safına geçti. Tekrar kuvvetlendi, sağa sola saldırdı. Önüne geleni ezdi, yaktı, yıktı. Çiğnedi geçti. Moğolistan'ın doğusundaki kabileler onun hükümdarlığını tanımak zorunda kaldılar. Deli derviş derin bir nefes aldı. ''Hikayem seni sıkıyor mu ey ayağıyla zindana giren deli?'' diye sordu. Timur Melik'in gözleri karanlığa adam akıllı alıştığından adamı daha iyi tetkik etme fırsatını bulmuştu. Mavi gözleri pırıltı doluydu. Bir delinin gözlerinden çok zeki bir adamın gözleriydi bunlar. ''Anlat derviş baba'' dedi, ''devam et sen. Öğrenmek istediğim çok şeyler söylersin. Zaten bunları söylediğim için zindanda çürüyorum ya, neyse. Artık bana yapabilecekleri bir şey kalmadı. Dinle.'' Yutkundu. Kaplan yılında 1206 Nayman kabilesine savaş açtı. Bu kabile yörenin en kuvvetli kabilesiydi. Yendi. Ordusunu dağıttı ve hakimiyetini Moğolistan'ın garbına kadar uzattı. Aynı yılda imparator ünvanını aldı. Bu ünvanı ona veren Çinlilerdi. Oysa Cengiz her imparator gibi bir şehirde oturacak yaratılışta değildi. Çadırda yatıp kalkıyor, devamlı şekilde harplere giriyordu. Savaş onun başlıca eğlencesi olup çıkmıştı. Atılgandı, cesurdu, kurnazdı. Yer yatağında yatar, yamalı hırka giyerdi. Askerinin yediğini yerdi. Herhangi bir tebaasından farksızdı. Bu davranışları sayesinde kendini sevdirdi. Kendi inançlarına göre dindar da sayılabilir. Sık sık yüksek bir tepeye çıkıp gök tanrısına yalvardığı anlatılır. Dirayetlidir. Der ki, bir aileyi idare edebilen insan bir orduyu da idare edebilir. 10 kişinin idaresiyle 10 bin hatta 100 bin kişinin idaresi farklı değildir. Bir cemiyette oğul babasına, küçük kardeş ağabeylerine, gelin kayınvalidesine, kadın kocasına, asker kumandanına bağlı ise o cemiyetin sırtı yere gelmez. Arzuladığı cemiyeti kurmak için zaman zaman zulmettiği de olur. Ama yine bu sayede hepsini mutlak bir disiplin çemberinin içinde tutmayı başarmıştır. Takdir mi edersin, kınar mısın? Alnını kırıştırdı deli derviş, parmaklarını sakalının içine soktu. Yanında Müslümanlar bile var, danışman Tacip mesela, Cengiz'in sağ kolu gibi. Hikayenin çoğunu ondan dinledim. Bir kervanı varmış, Cengiz'in adamları talan etmişler, hepsini yakalayıp Cengiz'e götürmüşler. Bazı sorular sormuş, boş kafa taşımadıklarını anlayınca da boyunlarını vurdurmaktan vazgeçerek hizmetini almış. O gün bugündür yanından ayırmaz. Bir Müslüman bir putperestin emrine nasıl girer anlamıyorum. Ben de kendisine sorduğumda gözleri yaşardı, çok sebep olduğunu söyledi, üstüne varmadım. Cengiz'i de gördün mü? Yalnız bir defa. Tarif etsene. Uzun ama çok uzun boylu. Zaten Moğolistan'da hemen herkes uzun. O herkesten daha da uzun. Askerleri biraz da bunun için saygı duyar. Yeşil gözlü ama ne gözler, pırıl pırıl. İçinde cehennem ateşi yanıyor sandım. Birkaç kıllık bir sakalı var. Uzun. Bazen ucunu kulağının ardına atar. Hele düşünceli olduğu zamanlar. Neyse, esasa gelelim. Hikayem hala bitmiş değil.